Ayrım 2. Yasaklı pansiyon. Serpil Ural. Sayfa 16. Kitaplıkta ilk gün. Kaloriferleri yanan sıcak bir odada uyandığım için anlayamazdım. Temmuz ayında olduğumuzu da biliyorum ama gelin görün ki odamı havalandırmak için pencereyi açınca soğuk mu soğuk bir hava yüzümü tokatladı. Camı kapatmamla içeri çekilmem bir oldu. Demek Almanya'nın Temmuz'u bizim Temmuz'dan değilmiş. Münih'te ilk öğrendiklerimden biri de bu oldu. Kış aylarından birindeydik sanki. Belki abartıyorum ama kesin bir güz havası vardı o gün dışarıda. Odamdan çıktığımda mutfaktan sesler geliyordu. Melvin ve Nina dün bıraktığım yerde mutfaktaki masanın etrafında kahve içiyorlardı. Giysileri değişik olmasa dünden beri yerlerinden kalkmamışlar diyeceğim bir görüntüydü bu. Giysileri ise kalın kazak ve yünlü ceketlerdi. Temmuz'un ortası ama ben de Ekim ayında giyerim düşüncesiyle getirdiğim kabanımı bugün de giymem gerektiğini anladım. Onlarla bir sıcak kahve içme önerisini kabul ettim ve karşılarına oturdum. Kahvelerimizi yudumlarken ev sahibimize mutfakta yemek pişirmek değil, yemek ısıtmaya bile izin vermediğini söylediler. Süt ısıtmak dahi yasakmış. Taşar da ocağı kirletir diye. Yalnız ve yalnız su kaynatabilirmişiz. Kahve ya da torba çay içebilmek için. Kahveyi sütlü içmek istersem toz krema koymaktan başka seçeneğim yokmuş. Gabriel'in garip huylarıyla ilgili bu ilk bilgileri aldıktan sonra üçümüz birlikte kitaplığa gitmek üzere evden ayrıldık. Anlaşılan ev sahibimizle karşılaşmadan güne başlamak iyiye işaretti. Ev arkadaşlarım onun bazı sabahlar böyle erkenden kiliseye gittiğini söyledi. Anton ise genellikle geç uyanır, kitaplığa öğlene doğru gelirmiş. Dışarı çıkınca bavulumda ne kadar kalın giysi varsa o sabah giymiş olduğuma pek sevindim. Geniş kaldırımlardan ve büyük ağaçlı parkların içinden geçerek 10-15 dakika yürüdük. Sonra küçük, dar bir sokağa saptık. Uluslararası Çocuk Kitaplığı, bu küçük sokağın içinde çevresinde geniş bir bahçe bulunan 3 katlı tipik bir Orta Avrupa binasıydı. Görür görmez sevimli bir yer izlenimi bıraktı bende. İçeride kaloriferlerin yanıyor olması da ilk anda hoşuma giden özelliklerinden biri oldu. Münih'e benden önce geldikleri için ev arkadaşlarım kitaplığın hangi bölümünde çalışacaklarını biliyorlardı. Onlar yerlerine giderken ben de müdürün odasına gittim. Amerikalı bir zenci olan müdür, cana yakın bir adamdı. Hoş geldin, beş gittin gibi sözlerden sonra kaldığın evin sahibi biraz değişik bir insandır dedi. Münih'te bu fiyata başka pansiyon bulamadıklarını, onun için kitaplığa gelen borçluların birkaçını zorunlu olarak Gabriel'in evine gönderdiklerini söyledi. Dediğine göre böyle yerlerin fiyatı kişi başı 600 marktan az değilmiş. Bizim sıra dışı bayan ise her birimizden 150 mark alıyor. Bu durumda kitaplığın bize verdiği burs parasıyla başka bir yere gidebilmemiz gerçekten de söz konusu olamazdı. Birkaç kişi arada olduktan sonra ev sahibimizi idare ederiz, dedim. Buna inanamıyordum. Hani bizde elle gelen düğün bayram derler ya, hepimiz aynı derdi çekeceksek buna tek başına katlanmaktan daha kolay olur diye düşünüyordum. Hiç değilse birbirimizle konuşup kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı paylaşır, belki olayların gülünç yanlarını görüp eğlenebilirdik de. Evet, olayların gülünç yanı çoktu ama onlara gülebilmek, onlar yaşanıp geçtikten, anılara dönüştükten sonra, yani yıllar sonra çok daha kolay oluyormuş. Her neyse, ben o gün kitaplığı gezdim. Öteki burslularla tanıştırıldım. Benden ve 3 Avustralyalı ev arkadaşımdan başka 8 burslu daha vardı. Çeşitli ülkelerden gelmiş çocuk edebiyatı ile ilgili kişilerdi bunlar. Kitaplıkta yapacağım araştırma kadar onlarla konuşarak ülkelerindeki çocuk kitaplarını, yazarların, çizerlerin durumunu öğrenmek de başlı başına bir eğitim olacak diye sevindim. Bana ertesi sabahtan başlayarak çalışacağım resimli kitaplar bölümünü gösterdiler. Ertesi sabahtan başlayarak, yani bugün özgürüm. Hemen Avustralyalı ev arkadaşlarımı buldum. Profesör Melvin çalışıyordu. Ama eşi Nina benimle gelebilirdi. Birlikte kitaplıktan çıkıp çarşıya gittik. Akşam için yiyecek bir şeyler alıp eve döndük. Nina yol boyunca bana Gabriel'in mutfakta yemek pişirmekten başka neleri yasakladığını anlattı. Uzun süre duşta kalmak, gece saat 9'dan sonra tuvalete gitmek bile vardı yasaklar listesinde. Unutulmayacak bir Almanya anısı olacaktı bu çatı katında yaşanan günler. Akşam gezmesi. Daha anahtarla daire kapısını açmaya çalışırken içeriden Gabriel'in sesi duyuldu. Hiç ara vermeden konuşuyor ve kapının öte tarafından anlayabildiğimiz kadarıyla "Ben evdeyim, bugün işim çoktu, evi pek toparlayamadım" gibi şeyler söylüyordu. Bizimle mi konuşuyor, kendi kendine mi, karar veremedik. Çünkü bizimle konuşuyorsa gelip kapıyı da açabilir ve sohbeti yüz yüze sürdürebilirdi. Henüz ellerimiz tam alışmadığı için doğru anahtarları bulmamız, Gabriel evdeyken de kapıdaki bütün kilitleri kilitliyordu ve kilitleri açıp içeri girmemiz biraz sürdü. Bu süre boyunca o içeride, biz dışarıda konuştuk, durduk. Biz kapıdan girerken Gabriel hala bize bir şeyler anlatıyordu. Evin halini görünce onu dinlemek yerine şaşkınlıkla oraya buraya bakıp birbirimize alçak sesle "Bu ne böyle? Her şey her yerde. Aman Tanrım, koca yorgan yemek masasında ne arıyor? Yanında da elma kabukları" gibi sözler söylemeye başladık. Evin içi bomba düşmüş gibiydi. İstesek bu kadar dağıtamazdık. İlk şaşkınlığımız geçince anladık ki Gabriel de bu konuda konuşup duruyor ve bize evi neden toplayamadığını anlatıyordu. Yok kiliseden telefon etmişler de sonra onun da birkaç kişiye telefon etmesi gerekmiş de falan filan. Neden toplayamadığını anlayabilirdik belki ama nasıl olup da evin bu kadar altını üstüne getirebildiğini anlamak kolay değildi. Gerçekten de en olmadık eşyalar en ilgisiz yerlerdeydi. Yorganın nevresiminden bir düğme kopmuş da onu dikmek için mutfağa getirmişmiş. Dikiş kutusu mutfakta dururmuş. Değil kutuyu, içinden dikiş iğnesini alıp yorganın olduğu yatağa götürsen, düğme dikme işi daha kolay olurdu diyemedik. Hele yorgan yemek masasının üstündeyken nevresimin çıkartılıp mutfaktaki kanepenin üstüne atılmış olması daha da garipti. Gabriel'in mantığıyla evi toplamanın olabildiğince dağıtmaya yol açtığını o gün öğrendik. Bundan sonraki günlerde de eve döndüğümüzde çoğunlukla o günküne benzer görüntülerle karşılaştık. Neyse ki kendi odalarımızı kendimiz topluyorduk. Yoksa Gabriel asla işin içinden çıkamaz, bu dağınıklık içinde aklı da iyice karışırdı. Tabii biz de onun kadar karmaşık akıllı olup çıkardık daha ilk haftanın sonunda. Gabriel ortalığı toplamaya ve mutfak, koridor, banyo gibi hepimizin kullanımına ait yerleri düzenlemeye çalışırken yapılacak en iyi iş odalarımıza çekilmekti. Nina ve ben biraz dinleneceğimizi söyleyerek odalarımıza kapandık. Bir saat sonra Melvin ve Anton'un eve döndüğünü duyunca odalarımızdan çıktık. Bu arada evimiz iyi kötü toparlanmış, hiç değilse süpürgelerin, yere konmuş vazoların üstünden atlayıp zıplamadan içinde dolaşılır duruma gelmişti. Gabriel ise hala bir köşeden ötekine koşturup duruyordu. Aynı zamanda konuşmayı sürdürerek. Odalara girip çıktığı için bir görünüp bir kaybolan ev sahibimizin yarı Almanca ve yarı bozuk İngilizce ile sözlerinden anladığımız kadarıyla kilisede düzenlenen bir müzik dinletisine gitmek üzereydi. Bizler de oturup birer kahve içelim. Gabriel gittikten sonra ev sakinleşir, aklımız başımıza gelir, kendimize bir akşam programı yaparız diye mutfakta toplaştık. Gabriel yanımıza geldiğinde bize veda edecek sanıyorduk ki, "Siz de kiliseye gelin," dedi. Çok güzel bir arp resitali varmış. Uzun sürmezmiş. Kilise onun her zaman gittiği kiliseymiş ve evimize çok yakınmış. Biraz düşününce bu öneriyi benimsedik. Arp dinlemek yarı dağınık bir mutfakta aklımızı toparlamaya çalışmaktan daha iyi olabilirdi. Hep birlikte yola çıktık. Kilise birkaç sokak ötedeydi. Bu yüksek tavanlı, bol ışıklı, geniş kapıya girer girmez, "İyi ki evde, mutfakta oturmak yerine buraya geldik," diye düşündüm. Bu arada Gabriel, resitali dinlemeye gelenlerin hemen hepsiyle selamlaştı ve konuştu. Hiç susmadan bizimle konuşmak yerine başkalarıyla konuşması çok işime geldi. Arp müziğinin yumuşak tanısı da yorgunluğumun üstüne gerçekten iyi bir dinleme oldu. Kiliseden çıktığımızda saat 9'u geçmişti. Eve doğru yürümeye başladık. Hava oldukça soğuktu ama gene de Münih sokaklarında yürümek, o yasaklarla dolu eve kapanmaktan çok daha iyiydi. Bunun için olsa gerek, yol üstünde karşımıza çıkan bir kafe, bana da Avustralyalılara da aynı şeyi düşündürdü. İçeri girmek, bir şeyler içmek, havadan sudan konuşarak hoşça birkaç saat geçirmek. Ama Gabriel hiç de öyle düşünmüyordu. Bir kafeye girmek de ne demek? Eve gidip yatmak, uyumak dururken. Gece gece sokakta dolaşılır mı hiç? Bir de cebimizden para çıkacak. Kafelerde her şey çok pahalıdır. Gibi cümleleri kırık dökük bir İngilizce ile ama ard arda hiç nefes almadan ve yüksek sesle sıralayarak karşı koydu. Gene de 3 kişiye karşı 1 kişi olduğu için kafeye girip oturma önerisini kabul etmek zorunda kaldı. Eve döndüğümüzde saat 10.45'ti ve Gabriel büyük bir günah işlemiş kadar huzursuzdu. Bize kalsa daha birkaç saat oturabilirdik o kafede. Ama ev sahibimizin tedirginliği bizi rahat oturtmadı. Üstelik eve giderken hepimize saat 9'dan sonra tuvaleti kullanamayacağımızı hatırlatmayı da unutmadı. Neyse ki evin çok yakınında ve yolumuzun üzerinde bir metro istasyonu varmış. Böylece Münih'teki metro istasyonlarının tuvaletlerini denetleme fırsatı da elimize geçmiş oldu. Yazılı notlar, uyarılar. Ertesi sabah biz kitaplığa giderken Gabriel ortalarda yoktu. Odasının kapısı kapalıydı ve bu o hala uyuyor demekti. Anlaşılan dün geceki gezmemiz onu yormuş. Her sabah bizden çok önce kalkan ev sahibimiz daha kendine gelememişti. Gezmekten çok dışarıda bir şeyler yiyip içmenin gerginliği onu yormuş olmalıydı. Eve dönüş saatimizi alışkanlıklarının dışında ve ona göre çok geç olmuştu. Gabriel'i uyandırmamaya dikkat ederek sessizce hazırlanıp evden çıktık. Akşama doğru kitaplıkta çalışmaktan gözlerim iyice yorulunca çıkış saatini beklemeden eve dönmeyi düşündüm. Nina da Melvin'e biraz yardım etmiş, artık kitaplıktan çıkmak üzereydi. Birlikte yürüyerek eve geldik. Bu kez biz kapıyı açmaya çalışırken içeriden Gabriel'in sesi gelmiyordu. Odasının kapısı açık olmasa sabahtan beri dışarı çıkmadığını düşünüp meraklanacaktık. Demek ki sokağa bile çıkmış, belki de çoğu zaman olduğu gibi gene kiliseye gitmişti. Odamdaki masanın üzerinde duran kağıdı görmem, içeri giren girmez olmadı. Önce kitaplıktan getirdiğim kitapları ve çantamı bir koltuğun üzerine attım. Kabanımı, ceketimi giysi dolabına astıktan sonra biraz burada mı otursam, yoksa mutfağa gidip bir kahve mi yapsam diye etrafıma bakınırken kağıdı gördüm. Eskilikten kenarları sararmış bir bloknottan koparıldığı hemen anlaşılıyordu. Üzerinde kargacık burgacık bir yazıyla, "Yediğiniz yoğurtların kabını çöpe atmayın. Onlar bir gün gerekli olacak," yazıyordu. Altında da Gabriel'in imzası vardı. Ne demekti bu şimdi? Öncelikle ev sahibimiz çöp kutularımızın içini denetliyor demekti. Sonrasını ona sormalıydık ki, boş yoğurt kaplarının ne zaman ne için gerekli olacağını öğrenelim. Doğrusu huzursuz oldum. Hem evdeki bunca kurala bir yenisi eklendiği için, hem de asıl önemlisi çöpe attıklarımın tek tek elden geçirildiğini öğrendiğim için. Tanrım, herkesin çöpe atacağı çok özel şeyleri olabilir. Vardır. Anlaşılan bundan sonra Gabriel'den önce ben bir öz denetim uygulayarak odamdaki çöp kutusuna atacaklarımı gözden geçirecektim. O günden sonra Gabriel'in görmesini istemediklerimi bir poşete koyup sabahları kitaplığa giderken sokaktaki çöp bidonlarına atmaya başladım. Bu garip adreste bir garip iş daha çıkmıştı başıma. Şu boş yoğurt kapları konusunu sorayım diye odadan çıkmak üzereydim ki Nina geldi. Onun da elinde benzeri bir not vardı. Bu kez Gabriel çöp kutusuna atılan kağıtlara karşı çıkmış ve "Kağıtlar banyoyu ısıtmak içindir" diye yazmış. O gün Gabriel'in her odadaki çöp kutusunu inciden inceye elden geçirmiş olduğunu anladık. Biz bunları konuşup birbirimizin elindeki notları okurken Gabriel eve döndü. Bizi görür görmez de makineli tüfek gibi konuşmaya başladı. Çok ciddi ve oldukça kızgın bir tavırla çöpe atılan kağıtlar konusunu ele aldı. Bizlere banyo kapısının hemen içinde duran büyük karton kutuyu gösterdi. Atacağımız bütün kağıt ve kartonları, en küçük bir otobüs bileti bile olsa, bu kutunun içine atmamızı, bunları banyo yapmak için termosifonu yakmakta kullanacağını söyledi. Gelişmiş ülkelerdeki çevre bilinci ve tekrar kazanım, tekrar kullanım uygulamaları düşünülecek olursa, buna pek haksız sayılmazdı. Bundan böyle bu isteğine uyacağımızı söyledik ve yoğurt kapları konusuna geçtik. Gabriel, mutfakta birkaç ay çekmeceyi çekti bize göstermek için. Gözlerimize inanamadık. Çekmeceler tıka basa boş yoğurt kaplarıyla doluydu. Dahası da var. Başka birkaç çekmece de kavanoz kapaklarıyla doluydu. Ve Gabriel kızgın kızgın, "Bir gün bunların hepsi gerekecek" diye söyleniyordu. Başka bir açıklama yapmıyordu ama yüzü o kadar garip bir şekle bürünmüş, konuşması bozuk plak gibi durmadan tekrarlamaya dönüşmüştü ki, soru sormak onu iyice delirtecek gibiydi. Ağzımızı açmadan bizi gösterdiği boş kaplar ve kavanozu, kim bilir ne zaman kırılmış kapaklar koleksiyonunu seyrettik. Ona hak veriyormuş gibi bakışlarla, bundan böyle yediğimiz hazır yiyeceklerin kaplarını da atmayıp kendisine vereceğimize söz verdik. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.